Ayrım 19. 7. gün. İhsan Oktay Yanar. Sayfa 225. Sarayın geniş ve ferah o mavi salonu sabah vakti biraz karışıktı. Teşkilattan gelen lale tayin çivilenmiş ve kıymıkları raspalanmamış birkaç sandık içindeki sararmış evraklar incelenmek üzere o değerli hereke ve acem halılarının üzerine gelişigüzel yerleştirilmişti. Kahvaltılarını yapmamış olacaklar ki salondaki 8 kişi yaldızlı ve mavi saten kaplı muhteşem imparatorluk sandalyelerini pencere kenarına çekmiş, simitlerini kemirip bir yandan da çaylarını içiyorlardı. Az önce yedikleri zeytinle peynirin yağının parmaklarından bulaştığı çay bardakları saydamlığını kaybetmiş, bu yağ tabakasına bir de susam kırıntıları yapışmıştı. Öyle ki o sırada yerde uzanan köpek bu bardaklardaki peynir bulaşığını, yağ tabakasını ve susamları bir yalasa 3 gün tok kalırdı. İşte bu adamlar üst başlarındaki susam kırıntılarını temizledikten sonra birer cigara yaktılar ve dışarıdaki ağaçları, havuzu, çiçekleri dalgın dalgın seyretmeye devam ettiler. Sanki bu manzara içinde kaybolup gitmişler ya da bir ruhiyatçı onları hipnotizma etmişti. Bu halleriyle tabiatı seyrede seyrede onunla biri olan doğulu bir bilgeye benziyorlardı. Ve tıpkı bu bilge gibi hiçbir dünyevi nimete arzu ve ilgi duymuyor gibiydiler. Çok geçmeden Dazlak yani Ali Remzi Meysalim beyefendi, "Dilim damağım kurudu, çaydanlıkta çay kaldı mı?" dedi. Kel kafası mavi salonun tavanına asılı 3,5 tonluk kesme billurdan ama yanmayan avize gibi parıldayan adamı kimse kale almamış gibiydi. Dazlak'ın ara sıra yağını mendiliyle sildiği kafası, yanında salonda parlayan bir diğer şey, ortadaki sehpanın üzerindeki söndürmeyi unuttukları idare lambasıydı. O mavi salonda ne mücevherlerle, murassa yaldızla müzehep, ne de deniz kabuklarıyla müzeyyen, cicili bicili, telli pullu, süslü püslü imparatorvari alametler Dazlak'ın cilalı kafasıyla yarışabiliyordu. Hatta boyları bir Adem oğlununkinden daha da yüksek, beykoz camından, dört şamdan, duvarlarda yalap yalap alevlenen altın yaldızlar, kapılarda çaldır çıldır şavkıyan kakmalar, billur aynalarda par par gümüşlenen bezemeler, tavanda bile ışıl ışıl yakamozlanan bezekler, Dazlak'ın perdahlı kafası yanında solda sıfır kalıyordu. Ama Dazlak mütevazı bir şahıs olmalıydı ki bu faziletini örtbas etmek için ikide bir mendilini çıkarıp yağ içinde kalmış bu bezle kafasını şöyle bir sıvazlıyor, bu suretle şaşasına nihayet veriyordu. Dili damağı kuruyan böyle bir insanın, hele parıl parıl parlak, ışıl ışıl ışıldayan, âlâ ve mübeccel bir şahsiyete sahipse, arzusunun derhal emir telakki edilip, kendisine bir bardak çay takdim edilmesi gerekmez miydi? Ama bunu Allah'ın hiçbir kulu yapmadı. Hal böyle olunca haklı olarak tepesi atan Dazlak, kasketli sadri Müslim'e, "Sandalyende pinekleyeceğine git de bana bir çay koy, burada işiniz çok," diye çıkıştı. Ayaklarında pabuç yerine ucundan tırnağı uzamış ve kirli baş parmağının fırladığı yırtık pırtık bir terlik olan kasketli ise öfkelenerek "Burnunu silmeye de uşak ister misin? Git kendi çayını kendin koy," dedi. Bir yandan da terliğini çıkarmış, eliyle ovuştura ovuştura parmak arasındaki kirleri temizliyordu. Ama onun bu densizce karşılığı üzerine Dazlak yeniden fırladı ve sandalyesinde oturan kasketlinin yakasına yapışarak "Bana bak, benim kim olduğumu biliyor musun? Alırım şimdi seni ayağımın altına," diye bağırıp zavallıyı adam akıllı hırpaladı. Bir yandan da zavallının sol terliğini almış, Allah yarattı demeden adamın ensesine patlatıyordu. Kasketli ona direnecek gibi oldu ama Dazlak onun suratına şaplığı basınca yeri öptü. Düşüp kaldığı hereke halısı üzerinden başını kaldırıp baktığında hırs ve öfkeden dudaklarını büzmüş Dazlak'ın ikinci bir darbe için yumruğunu yukarı kaldırmış, alesta beklediğini gördü. Salondaki siyah beyaz köpek de yerinden yine doğrulmuş onlara havlıyordu. Bunun üzerine kasketli mavi salonun ortasındaki masif sehpaya doğru yöneldi. Bir zamanlar billur şampanya kadehlerinin konduğu bu sehpaya gazete kağıdı yayılmış, üzerine de harıl harıl yanmakta olan bir ispirto ocağı yerleştirilmişti. Ocakta dibi kararmış, fokur fokur kaynayan ve ağzından fıs sesi çıkaran, boyası kısmen dökülmüş mavi bir çaydanlık, onun üzerinde de çayın kokusu kaçmasın diye ağzına kıvrılmış cigara kağıdı tıkılı, çatlak bir porselen demlik vardı. Halının üzerinden güç bela kalkmışa benzeyen kasketli, çaydanlığa doğru iki büklüm giderken göğsünü tutmuş öksürüyordu. Ama aslında bu bir numaraydı. Çünkü Dazlak'ın çayını koyduktan sonra öksürerek boğazından söktüğü yeşil balgamı bardağa tükürmüştü. Çayı tepsi içinde kendisine sunulan Dazlak, "Gördünüz mü?" dedi. Bunların suratına bir tokat çarpıp kışlarına bir tekme indirdiniz mi her şeyi yaptırabilirsiniz. Buna cesaret derler. Ardından fedora şapkalı ve kravatında yıldırım ile ananas desenleri olan Rıza Emlike beyefendi, yapılacak iş çok. İhsan Sait ile alakalı sandıklar dolusu evrak arasında dişe dokunur bir şeyler arayacağız. Hava kararmadan şu işi bitirelim, diye mırıldandı. Smokinli İsmail Hakkı Bernus, şu karma karışık evrak yığınının azametine bakın, kabus gibi. Bu işin altından nasıl kalkacağız? İhsan Sait denilen adamın başımıza açtığı işe bakın. Mühim biri olmalı. Bu zat hayalet mi yoksa hakikaten gelecekten mi geldi diye sordu. Kasketli, hayalettir dedi. Burası saray, hem de karanlık ve sarayda hayaletler olur. Fedora şapkalı ise gelecekten de gelmiş olabilir bana kalırsa, diye itiraz etti. Dazlak, peki bu nasıl olur diye sorunca o da duran bir cismin hızı daha da azalırsa ne olur bir hayal edin demişti. Bu cisim durur mu yoksa hareket mi eder? Ayrıca bu dünya zaten geleceğe giden bir zaman makinesi. Hele hele gelecekteki fenli bir düşünün. Eğer bir yolunu bulup geleceğe gittiyse İhsan Sait denilen adam geleceğin ilim ve fenli hikmetiyle yaşadığımız bu asra geri dönebilir pekala. Kasketli ise koltuğunun altından deri bir çanta taşıyan iri kıyım bereli buna karşı çıktılar. Ama fötr şapkalı boz takım elbisesiyle aynı renk yeleğinin 3-5 düğmesi kopuk Ali Kamil Kefazat onları susturdu. Sesi o kadar gür çıktı ki mavi salondaki sandıkların arasına uzanmış köpek yerinden doğrulup yine havlamaya başladı. Gürültüye sinirlenen süveterli ve ayağında kalıp da şık birer iskarpin gibi siyah kauçuktan dökülmüş ise de kösele kadar sağlam olmadığından yer yer yırtılmış pabuçlar olduğu halde İsmail Teberni, gözüne kestirdiği gözlüklü ve göbekli Yusuf Sazen'e ''İşimiz çok. Haydi geç şu sandıkların başına da evrakları kontrol et. Bak sallanıyor hala. Ne duruyorsun tembel?'' dedi. Ama gözlüklü bu lafın altında kalmamış ''Ben işmiş yapmam, işi sen yapacaksın.'' demişti. Hal böyle olunca süveterli, rahat sandalyesinden kalkıp alt dudağını ısırarak gözlüklünün dört kıvrımlı ensesine tokadı çarpınca mavi salon şak sedasıyla inledi. Süveterli adamın karnına bir de yumruk indirmişti. Dazlak da çay getirmedi diye dövdüğü kasketlinin yanı sıra fedora şapkalıya da ''Allah yarattı demem alırım ayağımın altına bak, sen de geç evrakların başına karıştır, yokla bakalım neyin nesi kimin fesiymiş bu İhsan Sait diye buyurmuştu. Bu esnada süveterli fötr şapkalıyı da yakasına yapıştığı gibi ite kaka evrak sandıklarının başına getirmişti. Zavallılar itilip kakılmak bir yana düzenlemek için çıkardıkları evrakların bulunduğu ve acemi marangozlarca yapılan sandıkların kıymıkları ellerine batıyordu. Bu sandıklarda fişlenenlerin sayısı fazlaydı ve işe bu kadar az sayıda kişinin yetip yetmeyeceğini Allah bilirdi. Bu esnada eskiciden ikinci el bir smokin alıp beyazımsı gömleğine de fiyango yerine ayakkabı bağcığı bağlamış olan kişi, Allah vere de akşama kalmadan İhsan Sait'in bütün kayıtlarını bulsak da kabusumuz bitse, hava kararınca hayaletler daha korkunç görünür diye mırıldanmıştı. Ama saatler sonra Dazlak ile Süveterli'nin zorla iş yaptırdığı zavallılar, sandıkları boşaltıp teşkilatın gayrimuntazam bir şekilde fişlediği şahısların isimlerini okumaktan daha şimdiden bitap düşmüşlerdi. Öyle ki Dazlak ile Süveterli onları ikide bir tekmeleyip tokatlamasaydı yorgunluktan yere yığılabilirlerdi. Bedenlerine darbeler alırken bu biçareler iki zalime yalvarıyorlar ve onlardan merhamet diliyorlardı. Nitekim gözlüklü elini ayağını öpeyim vurma artık bırak biraz dinleneyim yalvarıyorum sana diye yalvarırken yakarırken kasketli kulun kurbanın olayım yetsin bu ıstırap bu zavallı adama acımıyor musun diye sızlanıyordu. Diğer çalışanların da onlardan farkları yoktu. Fakat onları asıl yoran aynı şahıslar hakkında birden fazla kayıt olmasıydı. İşte bunca faaliyet arasında çalışan zavallılardan ismi lazım olmayan biri yerinden doğrulup kendisi gibi eziyet çekenlere dostlarım dedi. Bu mekanda sonsuza kadar kalmayacağız. Burada olduğumuz sürece bize eziyet edebilirler. Ama buradan çıktıktan sonra amirimizin makamında onlarla eşit olacağız ve zalim mazlum ayrımı kalmayacak. O yüzden kendinizi kin tutup kendinize olan saygınızı sakın kaybetmeyin. Amirimiz dışarıda onların cezasını bizim de mükafatımızı verecek. Diğerleri şükürler olsun, şükürler olsun diye nida ve niyaz ettiler. İşte bu esnada fişleri karıştıranlardan kasketli, bakın dedi, bizleri de fişlemişler. Ali Remzi, Rabbi mahlaslı bir şairmiş. Fedora şapkalı, evet, ben de buldum. Sen de abdi kod adıyla fişlemişler, dedi. Ama bu zavallıları tekme tokat çalıştıran Dazlak ile Süveterli binanın dışındaki amirlerine hesap vereceklerini anlamış olmalıydılar ki az buçuk yumuşar gibi oldular. Hiç görmedikleri amir anlaşılan sert biriydi. İşin kötüsü çalıştırdıkları adamlar yine iş başındaydılar ama sanki kışları kalkmış gibiydi. Tırstıklarından bir şeyler yapmak gerekiyordu ki bunu da Dazlak yaptı. Çünkü balık sırtı kumaştan kruvaze ceketi, muazzam göbeği, bol ve lacivert pantolonu, gıcır gıcır boyalı, iki renk ayakkabılarıyla bu kalantor işlerinde en gösterişli olanıydı. Bir iki öksürdükten sonra arkadaşlarım diye hitap etti. Burada bir iş yapılması gerekiyor. Hayaleti bulmak zorundayız. Bunun için kayıtları tek tek inceleyeceğiz. Ama bizler burada bir kardeş cemaatiyiz. Bir cemaatin reisinin olması gerektiğini takdir edersiniz. Bu reis haklıyla haksızı ayıracak adil biri olmalı. Bu yüzden reis olarak kendimi öneriyorum. Var mı itirazı olan bir namert? Kazandıkları bu sınırlı hürriyette çoğunun gözleri umutla parıldadı. Hem bu sayede az buçuk kaytarma, ara sıra gidip bir çay içme imkanına ve belki de bir cigara molasına kavuşmuşlardı. Ellerini ağırdan alabilirlerdi. Derken işlerini savsaklaya savsaklaya evrakları karıştırmaya başladılar. Çok geçmeden birine Zulkarneyn diye iftira atan Bevval nam bir gammazın Rebaz isimli bir şarapçının kayıtlarına rastladılar. Hele hele bir paşanın dindar ve fen meraklısı oğlunun bile fişlendiğini gördüklerinde şaşkınlıktan ağızları bir karış açıldı. Fakir fukara takımı, mesela Selo adlı bir tamirci çocuk bile fişlenmiş, hatta gözlük numarası bile yazılmıştı. Doğrusu teşkilat fena çalışmamıştı. Bu esnada kibrinden Dazlak'ın yanına yaklaşılmazken gözlüklü ve fedora şapkalı olan ona kıl çekmekteydi. Ama bu hep böyle sürmeyecekti. Teşkilatın fişlediği şahısları hür ve keyfi bir şekilde incelerlerken çeşitli kademelerde vazife yapanların aldıkları rüşvetleri, yaptıkları yolsuzlukları, usulsüz davranışlarını bir bir öğrendiler. Ama bu sırada sandıklardan birinden bir evrak çıktı. Bu evrak amir hakkındaydı. Evet, amirleri hakkında evrakta öyle korkunç şeyler yazıyordu ki sadece bu belgeyle daha bir saat öncesine kadar korktukları bu şahsı alaşağı edebilirlerdi. Ama bu nankörlük sayılırdı. Daha az öncesine kadar bel bağladıkları amire ihanet edeceklerdi. Olsun, o zaten bunu hak etmiyor muydu? Hak yerini bulmuştu. Önce efendileri olan Dazlak ile Süveterli'den, şimdi ise asıl efendileri olan amirden kurtuldukları için iyice hürdüler. Böylece sabahtan bu yana çalışanlar, reislerinin amir korkusuyla kendine tanıdıkları hürriyetle yine aynı amire duydukları korkunun tam da kendisinden kurtulduklarında o kalantor Dazlak'ın üzerine yürüdüler. Adama tekme tokat girişip yere devirdiler. Derken sıra olup bitenlerden birbirlerini suçlamaya gelmiş ve hemen herkes birbirini yumruklayıp tekmelemeye başlamıştı. Ortalıkta bir keşmekeş hüküm sürüyordu ki smokinli gücü ve forsunu kullanarak onları ayırdı ve kargaşaya son verdi. Bu sırada Bereli, ''Arkadaşlar durun, işimiz bitmedi, hayaleti bulmadık daha.'' diye bağırdı. Diğerleri duraksamışlardı. Bereli sözlerini sürdürdü. ''Bize gerçek bir reis lazım. Bir süre sessiz kaldıktan sonra ağzından şu sözler çıktı. Aramızdan hangimiz hayaleti bulursa reis o olsun. Kabul mü?'' Diğerleri bir süre duraksadıktan sonra evet tabi niçin olmasın diye mırıldandılar. Teklif kabul edilmişti ki yerde ağzı burnu kan içinde yatan Dazlak durun bir dakika diye bağırdı. Biz burada 7 vazifeliyiz ama şimdi sayıyorum ki tam 8 kişiyiz. Evet, hayalet aralarındaydı. Koltuğunun altında bir çanta taşıyan Bereli ağzını işte bu anda açtı. Benim adım İhsan Sait, hayalet benim. O sırada evrak sandıkları arasından kıvrılmış yatan köpek yerinden doğrulduğu halde bu çekik gözlü, geniş suratlı, elmacık kemikleri çıkık, kasıntı Moğol'a yani İhsan Sait'e havlamaktaydı. Azamet furuş haliyle Moğol'un yanına salavatla varılacak gibiydi. Çünkü ilim ve fennin muazzam olduğu ta gelecek asırlardan zamanda seyahat ederek ta bu tarihe kadar gelmeye muvaffak olan adam, salonda racon kesmekte kendine haklı görüyordu. Gel gör ki, çalımlanıp kabarmasına rağmen somurtuk suratında cefakeş bir ifade vardı. Sanki evdeki hesap çarşıya uymamış, hevesi kursağında kalmış gibiydi. Salonda fiyakalı bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürüdükten sonra, ''Sizinle az önce yaptığımız ahdi hatırlayın.'' dedi. ''Hayaleti kim bulursa reis o olacaktı. Şimdi hayaletin ben olduğumu yine ben size söyledim, öyleyse reisiniz benim.'' Salondakiler mırıldanıyordu ki İhsan Sait, Haydi şu evrakları derhal düzene sokun diye buyurdu. Ahde vefa etmeye niyetli bazıları tam bu işe girişiyorlardı ki kasketli atıldı. Hayır, reisimiz sen değilsin. Çünkü hayaletin kim olduğunu bilen değil, bulan reis olacaktı. Sen ise hayalet olduğunu söyledin ve biz de seni, yani hayaleti böylece bulduk. Dolayısıyla sen bizim reisimiz değilsin. Tam tersi, bizler senin reisiniz. Kabustan ibaret bunca evrakı düzenleme işi de sana düşüyor. Doğru söze ne denirdik? Hal böyle olunca İhsan Said'in yüzü alabora oluverdi. Ama bu çatık yüzden hala muazzam, barbarvari bir kibir fışkırıyordu. Ancak bir barbar ahde vefasızlık etmezdi. Bu yüzden umutsuzluk içinde muazzam evrak yığınına baktı ve oracıkta bir sandalyeye çöktü. Lazlığı yere yıktıktan sonra birbirleriyle kavgaya tutuşanların yol açtığı keşmekeşe nihayet son veren Smokinli, ama bu adam tek başına işin üstesinden gelemez ve bizim kabusumuz da nihayet bulmaz dedi. Bunun daha akıllıca bir yolu vardır muhakkak. Ayrıca evrakların tasnifi bizim de işimiz. Eğer o bu işte muvaffak olamazsa bizler de muvaffak olmamış sayılırız. Bu meseleyi çözmenin bir yolu yöntemi vardır mutlaka. İpucu bulmalıyız. Fötr şapkalı evet dedi. Bakın, çantasına bakın. Sanki içinde değerli bir şeyler varmış gibi sımsıkı sarılmış. Smokinli Moğol'dan çantasını istedi. Ama onlara tepeden bakan, hiçbirini adam yerine koymayan kibirli barbar çantayı vermiyordu. Nihayet yedisi birden üzerine çullanıp çantasını almayı başardılar. Masanın üzerine koyup içini açtıklarında kucağında siyah beyaz ve irice bir kedi olan açık renk gözlü ve son derece güzel bir kadının fotoğrafını gördüler. Çantada bundan başka bir fotoğraf daha vardı ve bundaki kişi de yanağındaki yara lekesi olmasa tıpkı İhsan Said'ti. Çantada ayrıca bir de Prenses Dojira imzalı bir mektuba rastladılar. Yedi kişi mektuba atılan tarihi görünce az kalsın küçük dillerini yutacaklardı. Neredeyse hep birlikte haklıymış dediler. Adam çok uzak bir gelecekten ta bu zamana seyahat etmiş. Smokinli adam Dojira'nın mektubunu baştan sona kadar okudu ve ardından ikinci fotoğrafa baktı. Bu fotoğraftaki şahıs İhsan Said'in aynısıydı. Ama yanağında derin bir yara izi vardı. Smokinli Moğol'a dönerek bu kadını geleceğe gidip aradın ama orada bulamadın değil mi diye sorunca barbar ona hayretle süzdü ve sordu. Nasıl bildin? Neredeyse bütün tarih boyunca yolculuk ediyor ve nerede bir hata yaptığını merak ediyorsun değil mi? Bütün bunları nasıl bilebilirsin? Smokinli arkasında horoz resmi olan cep aynasını çıkardı ve İhsan Said'in yüzüne tuttu. Ardından sordu. Ne görüyorsun? Ha ha ha ha, bir yarı ilah. İlah olmayı pek beceremiyorsun. En iyisi bu işi başkasına bırak. Sorumu değiştireyim. Neyi görmüyorsun? İhsan Said şaşırmıştı. Bunun üzerine Smokinli İhsan Said'in seneler önce gelecekten, yani Dojira'nın yanından gelmiş haliyle çekilmiş fotoğrafını gösterdi ve şimdi bu fotoğraftaki kendi yanağına bak dedi. Evet, bu fotoğrafta İhsan Said'in sol yanağında derin bir yara izi vardı. Ardından Smokinli Dojira'nın mektubunu getirdikten sonra bak, sevdiğin kadın sana ne yazmış? Sizin yanağınızdaki nişaneden tanıyacağım. Alık, izansız seni, kara cahil adam, ahmak. Kleopatra'nın burnunun uzunluğu gibi bir yara izinin de tarihi değiştirebileceğine nasıl inanmazsın? Sen Dojira'nın çağına yanağında yara iziyle gitmedin. Hal böyle olunca elbette Dojira'yı orada bulamazsın. Çünkü tarih değişmiştir. Süveterli yaptığı bu hatayı buldurmak için bir de bizi bu dünya kadar evrakı düzenleme zahmetine sokacaktı. Az kalsın dedi. Smokinli, sus, şimdi sırası değil. Her şeyin yazılı olduğu o evrakların şu ya da bu şekilde nasıl olsa düzenlenmesi lazım. Ama önce şu meseleyi çözelim diyerek İhsan Said'e döndü ve sordu. Az önce sana kim olduğunu sordum ve sen de bir yarı ilah diye cevap verdin. Hala aynı fikirde misin? Elbette. Tuh sana, yarım bir ilah olacağına tam bir insan ol önce. Sandalyede oturan İhsan Said'in çevresinde döndükten sonra sordu. Madem ilahsın, peki her şeye gücün yeter mi? Şüphesiz. Ya ıstırap çekmeye, hele bir insan olarak ıstırap çekmeye, yoksa sen insanları tanımayan, bilmeyen, cahil ve korkak bir ilah mısın? İhsan Said başını önüne eğdi, gözleri dolmuştu. Daha az öncesine kadar havlayan köpek bile sesini kesmiş, salonu bir sessizlik kaplamıştı. Derken İhsan Said, hüngür hüngür ağlayarak sordu. Peki ne yapayım? Aşkım Döjira'ya kavuşmak için ne yapayım? Smokinli ona, Döjira bir insana aşık dedi, bir ilaha değil. Hata ve günahlarından kurtulman için belki ıstırap suyuyla abdest alman gerekir. Salonda sadece İhsan Sait'in hıçkırıkları işitiliyordu. Yıkılmış bir halde sandalyesinden kalktı ve iki tarafında billur birer boy aynası olan kapıya doğru ilerledi. Ne yapacağını artık biliyordu. Önce o güne kadar tanıdığı en iyi, en saf, insan denmeye en yaraşır kişinin adını alacaktı. Ali İhsan adını seçmişti. Zaten bu temiz adı bir yerlerden hatırlar gibiydi. Geçmişe seyahat etmek ise artık onun için dünyanın en kolay işiydi. Aslında kendini ağlıyordu. Çünkü bu dünyada en büyük haksızlığı yine kendine yapmıştı. Bu yüzden kendinden af dilemeliydi. Kendine borcunu ödemeli ve mutlaka ve mutlaka secde edilecek kadar saf olmalıydı. Çünkü bir şeytan olarak o, bütün olanlardan sonra artık kendine secde etmek zorundaydı. Belki bu Döjira'ya kavuşmaktan bile daha mühimdi. Kendini sevmeyen biri, bir başkasını nasıl sevebilirdi? Gözlerinden yaş boşanıyordu. Dönüp salondaki 7 kişiye baktıktan sonra kapının tokmağını kavradı, bu haliyle dışarıya çıktı. Diğer 7 kişi ardından koşup baktılar ama kimsecikleri göremediler. Smokinli, nereye gittiğini biliyorum dedi. Diğerleri, nereye diye sorunca o, insan olmaya diye cevap vermişti. Artık akşam olmuştu. Salonun ortasındaki sehpada bulunan ocağa bir sahan koydular. Fötürlü cebinden yarım sucuk çıkarıp çakısıyla dilim dilim kestikten sonra sahana itinayla yerleştirdi. Dilimler cızırdayıp yağ salmaya başlayınca kasketli elinde 3 küçük kese kağıdıyla geldi. Bunlardan birinde çıkardığı 2 yumurtayı sahandaki sucukların üzerine kırdı. Diğer kese kağıdının birinde ucuzundan beyaz peynir, ötekisinde ise zeytin vardı. Lazlak da ceketinden koskoca 2 ekmek çıkardı ve parçalara ayırdı. Ancak süveterli yumurtayı pişirirken çatalla sarılardan birini kazara patlattı. Fakat yemek artık hazırdı ve Smokinli ekmekten kopardığı koskoca parçayı patlak olmayan yumurtanın sarısına banıp ağzına tıktı. Kavgayı ayırıp ortama nizam getirdiği için bunu hakkı olarak görüyordu. Anlaşılan diğerleri de aynı fikirdeydiler ki yumurtanın sarısını son lokma olarak muhafaza eden Smokinli'nin hakkına kimse tecavüz etmedi. Yemekten sonra geğirip ellerinin tersiyle ağızlarını sildiler. Ama Dazlak ağzını mendiliyle silmiş, ardından da kafasını yine aynı mendille şöyle bir sıvazlamıştı. Yemekten sonra çay demlendiler ve pencereden dışarıya karanlığa baka baka İhsan Sait'i beklemeye koyuldular. Bir yandan çaylarını içiyor, diğer yandan cigaralarını tüttürüyorlardı. Aradan böylece saatler geçti ve nihayet mavi salonun duvar saati 12'yi vurdu. Dışarıdaki karanlıkta bir baykuş sesi işitildi. Derken kapı gıcırdayarak açıldı ve bir zamanların o kibirli Moğolu atlattığı nice varta ve çektiği onca sıkıntıdan sonra bir deri bir kemik ve 2 büklüm adeta mezar kaçkını gibi karşılarında belirdi. Gerçi salondakiler için alt tarafı birkaç saat geçmişti. Ama bir de bunu İhsan Sait'e, yani daha doğrusu asıl adıyla Ali İhsan'a bir sormalıydı. Mavi salondaki 7 kişiden aldığı hayat dersi ve nasihatın bir semeresi olarak gelecekten bugüne değil, daha da geçmişe, seneler ve seneler öncesine tekrar seyahat edip ağzını payını alan bu sabık barbar, çok önceki bir başka devirde, yani şeytani bir mahluk olduğu zamanlarda haftalar ve aylarca dağlarda dolaşıp tabiatta yüce varlığı aramış, dünya nimetlerine yüz çevirmiş, kendisine yapılan türlü haksızlığa gülüp geçmeyi öğrenmiş ve en önemlisi dünyaya ve burada yaşayanlara borcunu ödemeye muvaffak olmuştu. Benliği gitmişti. Onda kalan, başkasına ait yegane şey, Döjira'ya vereceği kendi kalbiydi. Mavi salonda 7 kişinin yemeklerini yediği süre onun için senelerce sürmüştü. Ama tabiatın işi, onun senelerce yaşadığı bu süreyi salonda bulunanlar sadece birkaç saat, o da sucuklu yumurta yiyerek yaşamışlardı. Elbette yaşadığı macera ve ödediği borçla kâra geçen o idi. İşte bu haliyle salondan içeri girdiğinde aldığı en büyük mükafatı yüzünde taşıyordu. Sol yanağında harpte aldığı derin yaranın izi vardı. Hayattaki en büyük hatasını düzeltmişti. Kasketli ona, artık adama benzemişsin, gerçek bir insan olmuşsun dediyse de o, Hayır diye cevap verdi. Henüz olmak istediğim kişi değilim. Peki olmak istediğin kişi nasıl biri? Onu zaten buraya çağırdım. Az sonra kapıyı çalar, gelir ve onu görürsünüz. Gerçekten de çok geçmeden kapı çalındı. Kasketli kapıya koşturup sordu. Kim o? Benim. Buradakiler senin kim olduğunu sorarlarsa onlara ne diyeyim? Odur dersiniz. Zahmet olmazsa. Kasketli kapıyı açar açmaz içeri İdris Amil Zula girdi. O meşhur hasır şapkasını hürmetten çıkartmış, tedirgin bir vaziyette elinde tutuyordu. Smokinli İhsan Sait'in kulağına demek senin insanı Kamil'in bu şahıs. Peki neden onu seçtin? Üstünlüğü ne? Diye fısıldadı. Bunun üzerine İhsan Sait, onun üstünlüğü hiçbir üstünlüğünün olmaması. Daima ortada yani merkezde durması. İdris Amil merkezi kain, daha doğrusu merkezi kainat. Onun bu görünüşüyle sati olduğunu düşünebilirsin. Evet, o derin değildir. Ama derinlik denen şey satıhtakiler için bir mana taşır. Dolayısıyla kainatın derinliğini ancak o görebilir. O Rum medeniyetinin maksimum yahut minimumu değil, optimumu ve optimusu. İşte insanı kamil ile insanı ala külli hal aynı şey. Kainat onun için yaratıldı. Üstelik onun ibadet etmesi değil, idareyi maslahat etmesi yeter. Göktaşları, seyyareler, yıldız ve takım yıldızlar, pulsar ve bulutsular onun çevresinde tekbir getire getire dönüyor. Çünkü o merkez. Hırslarımızdan, eksik ve fazla her şeyden ıstırap suyuyla abdest alarak arınıp biz de İdris Amil'i bu beşeri Kabe'yi tavaf etmeliyiz. Çünkü bu Aliülala zat Kabe'nin taştan değil etten kemikten hali. Evet, o kainatın kıblesidir. Hey Allah'ım! Kainat yaratma fikri aklına nereden geldi? İşte İdris Amil sayesinde artık bir nebze tekamül şansım var. Onun mertebesine nail olmam çok zor. Ama bu şahsı az buçuk iplemem ve hafif tertip onun gibi olmam için mübarek dualarınızı üzerimden eksik etmeyiniz. Ürkek tavırlarına bakılırsa İdris Amil, bu gösterişli ve görkemli saraydan bir an önce gitmek istiyordu. Ama kasketli belki onun haline acıyarak cebinden bir kağıt para çıkardı ve hava karardı ve dışarısı yağmurlu. Lütfen bu parayı kabul buyurunuz da bir faytona binip evinize gidiniz diyerek ona verdi. İdris Amil 20 34 223 seri numaralı parayı aldıktan ve inceledikten sonra kusura bakmayın efendim ama bu seneler önce tedavülden kalktı. Ama yine de sizden bir hatıra olarak saklarım dedi. Köpek yerinden doğrulmuş bu kez çok daha gür bir sedayla havlıyordu. Süveterli köpeğe bağırdı. Sus kıtmir. Ama köpek havlamaya devam ediyordu. Süveterli tekrar bağırmak zorunda kaldı. Kıtmir, sus dedim sana. Ve köpek sesini kesti. İdris Amil artık hiçbir iktisadi kıymeti olmayan kağıt parayı sırf nezaketen aldıktan sonra hürmeten geri geri giderek salonun kapısından çıkmıştı. İhsan Sait ise oradakilere şöyle dedi. Ali Remzi Meysalim Beyefendi, Sadri Müslim ve Rıza Emlike Beyler, Bay İsmail Hakkı Bernus, Ali Kamil Kafezat ve İsmail Teberni Beyler ve nihayet Yusuf Sazen Beyefendi. Yani siz yedi uyuyan ulu kişi, hem şu anda zeplinde olduğum için uyuyan ve hem de burada olduğum için uyanık benim gibi sizler de hem uyuyor hem de rüyalarınızda beni yani hakikati gördüğünüz için uyumuyorsunuz. Bu perişan evraktan ibaret keşmekeşi sizin masum uykunuza giren bir kabusu mübarek uykunuza soktuğum için beni lütfen affediniz. Kasketli, peki bu kabus gibi evrakları kim düzenleyecek diye sordu. İhsan Sait, ben diye cevap vermişti. Smokinli, işte bu mutlak şiirdir diye mırıldandı. Bu durum herkesi memnun etmişti. Sekiz kişinin de yüzü gülüyordu. Hepsi de coşkuluydu. Yedi kişi masaya geçip kağıtları ve kalemlerini hazırladılar. İki kişi cümlelerin başını, üç kişi ortalarını, iki kişi ise sonlarını kaleme alacaklardı. Derken İhsan Sait, bayramlık ağzını açıp yedi uyurlara onların asıl rüyası olan işte bu kitabı yazdırmaya başladı. Paşaoğlu'nu, demir minareleri, orayı nasıl ele geçirdiğini, Almanla yaptığı şatranç müsabakasını, Rebaz'ı, Döjira'dan aldığı ilk mektubu, ona olan aşkını ve çektiği acıyı, imal ettirdiği uçağı, zeplini, kendini dondurucu soğukta muhafaza ettirerek geleceğe nasıl yolculuk ettiğini, kibrini, kibriyle işlediği günah ve cinayetleri, nasıl Ali İhsan adıyla harbe gittiğini, orada çektiği sıkıntıları, aldığı vicdani ve bedeni yaraları, yine gelip kendine nasıl secde edip kendini nasıl affetmeyi başardığını, bütün bunlardan çıkardığı dersleri, İdris Amili, namı diğer insanı Kamili, ona olan özlem ve gıptasını, dünyada olup bitenleri bir bir yedi kişiye yazdırdı. Yazdırırken muhterisleri de düşündü ve bu kitabındaki kusurları rastlayınca sevinip tatmin olsunlar diye onlara sadaka olarak verdi. Allah kabul etsin. O bütün rızıklara kefildir. Umulur ki doyarlar. Kitabını tam 6 gün boyunca yazdırdı. Döjüre'ye kavuşma vakti gelmişti. Nihayet 6. günün gecesi saatler 12'yi vururken şöyle dedi. Artık yoruldum ve yarın dinleneceğim. Siz de öyle yapın. Kitabının son cümlesi de bu cümleydi. Alişkan, 23 Temmuz 2012, Karşıyaka. Kitabın sonu, 14 Ağustos 2014, sayfa 240.